Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela.
Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim.
Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini.
Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün aramızda sinema teorisyeni, sosyal teorisyen, akademisyen Bülent Diken var. Hoş geldin Bülent.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Bugün kentin sineması, sinemanın kenti bölümümüzün konuğu Bülent Diken. Kendisi Kadir Has Üniversitesi sinema bölümünde akademisyen ve dinleyicilerimizin sanırım takip etmiş olduğu bir sürü kitabın da yazarı. Bunlardan bir tanesi de mesela İstisna Kültürü. Programımızın içinde kitaplarından da bahsedeceğiz. Bülent, o kadar enteresan konular, hem sinema hem sosyal teori içinde o kadar enteresan konularda çalışıyorsun ki nereden başlayalım?
Nereden başlayalım her zaman güzel bir soru. Bir fıkra duymuştum. Hocam anlatmıştı sanıyorum. Bir Yahudi'ye soruyor. Berlin'e buradan nasıl gidilir diyor. Diğer Yahudi de yerinde olsam buradan başlamazdım diyor. Sanıyorum buradan başlamak zorundayız. En başta istisna kültürüne direkt girelim istersen. Bir düzeltme yapayım. Sinema teorisyeni dedin, çok teşekkür ederim. Hiç kimse beni öyle adlandırmamıştı ama sinema teorisi değil, genelde her tür teoriyle uğraşıyorum. Sinema sever gibi görüyorum kendimi. Belki oraya da geliriz.
Ben seni sinema teorisyeni olarak kabul ediyorum ama bunu düzeltme için de çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
İstisna kültürü dediğimiz zaman ilk önce hani kimler istisna vatandaş olarak belki kabul ediliyor. Daha sonra mekanların istisnaları neler? Dönemin istisnaları neler? Belki buradan gireriz. Agamben'le tamam. Bir girelim. Sonra nerelerden çıkarız bakarız.
Tamam. Agamben'in hocasıyla girelim. 1920'lerde faşizmin yükseldiği dönemde Walter Benjamin bir tez atıyor ortaya. İstisnanın kural olduğu bir kültürde yaşıyoruz diyor. Yani siyasal, toplumsal problematiği bu şekilde çerçevelendiriyor. Ama tabii istisna teriminin hikayesi, tarihi çok uzun. Çok kısaca belki girmekte fayda var konuşmanın devamı açısından. Bizim uygarlığımız, bizim kültürümüz antik Yunan'dan beri bir fark yaratmaya, bir ayrıma dayanıyor. O da mesela kent ile ormanı ayırıyor. Uygarlık ile barbarlığı ayırıyor. İnsan ile hayvanı ayırıyor. İşte kentte insan var, uygarlık var. Kentte vatandaş var. Vatandaş ne yapar? Politika yapar. Sanat yapar. Felsefe yapar. Bu ayrıcalıkları olan kişi vatandaş. Öte yanda kentin karşıtı olarak orman, yani yasanın olmadığı, büyük balığın küçük balığı yediği, şiddetin hakim olduğu, insanın insana bir kurt gibi göründüğü alan. Burada barbarlık, şiddet, vatandaş yerine mesela köle ya da hayvan ya da insan yerine hayvan, bu tür bir ikiliğin üzerine kurulu. İşte mesela Aristoteles insan konuşan hayvandır dediği zaman köleyi insan olarak görmüyor, çünkü kölenin konuşma özgürlüğü yok. Köle hayvan kategorisine daha yakın antik Yunanlı için. Ya da insan politik bir hayvandır deyince oy vermeyen insanları bu tanıma, vatandaş tanımına katmıyor. Mesela çocuklar, kadınlarla birlikte köleler, çok sayıda köle var antik Yunan'da. Bu ayrım bizim uygarlığımızın temeli. Benim hocalarımdan, okumalarımdan öğrendiğim kadarıyla. Ama bir an var, bir istisnai bir durum var. Bu ayrım yok oluyor. Bu ayrımın yok olduğu anın adı antik Yunan'dan beri. Antik Yunanlar stasis diyor buna. Antik Yunan'dan itibaren bu ayrımın yok olduğu bir an var. Bu ayrımın adı da olağanüstü hal dediğimiz şey. Olağanüstü halde kent ile orman, insan ile hayvan, vatandaş ile köle birbirine karışıyor. Bunları seçememeye başlıyorsunuz. Muazzam bir gri alan oluşuyor. İşte mesela vatandaşlık hakları askıya alınıyor. Zaten olağanüstü hal teknik olarak ne demek? Yasanın askıya alınması demek. Ama paradoksal olarak yasanın kendi kendisi tarafından askıya alınması demek. Aynen hani bir insan nasıl saçlarından tutup kendi kendisini havalandırıyor gibi öyle paradoksal bir durum. İmkansız ama var olan bir durum. Yasanın kendi kendine askıya aldığı an istisna durumu. Şimdi ikinci söylemek istediğim bu tanımdan sonra şu, bu istisnai durum adı üzerinde istisna olarak sürekli yaşanmış bir şey bizim uygarlığımızda. Ama özellikle Hitler'den sonra, daha sonra günümüze gelirsek terörle mücadeleden sonra bir bakıyoruz, olağanüstü hal yasaları sayıca bütün dünyada artmış durumda. Fransa'da bile mesela terörle mücadele yasaları aslında olağanüstü hal yasaları. Bir bakıyorsunuz dünyada olağanüstü hal yasaları o kadar artmış ki fiilen adı konmasa bile fiilen aslında olağanüstü hal de bir sürü ülke. Bununla birlikte Çin gibi ülkeler mesela ömür boyu diktatörlüğü yasalaştırdı. Aynı antik Roma'daki gibi. Hani ömür boyu diktatörlük Çin'de şu anda yasalaşmış durumda. Bununla birlikte Trump gibi politikacılarla birlikte klasik despotik yönetimlerin geriye döndüğünü görüyoruz. Benim son uğraştığım şeylerden biri de buydu. Kısacası adı konmasa bile, hatta bu olağanüstü hal mi değil mi diye emin olamasak bile ki bu belirsizliğin adı zaten olağanüstü hal ya da olağanüstü halin imzası böyledir belirsizlik. Dolayısıyla aslında burada Agamben'den bahsetmiştin, ona getireyim. Onun en ilginç ve en herhalde kışkırtıcı tezlerinden biri bütün dünyanın şu anda fiilen olağanüstü hal içinde yaşadığı tezi ki bana çok mantıklı geliyor. İşte Benjamin'in 1920'lerde saptadığı kültürel değişim bugün için daha da normalize olmuş gibi görünüyor. Yani bunu sosyolojik olarak da, siyaset olarak da, kültür olarak da, sanatta bile sanıyorum tartışabiliriz. Yani kısacası baştan söylediğin gibi istisnanın giderek normalize olduğu bir yerde yaşıyoruz. Bu bence bunun küçük göstergeleri de çok ilginç. Mesela gündelik hayatta kurallara uymamaya başlar insanlar bir noktadan sonra. Kaldırımlarda motosikletler, otobüslerde insan kadın dövmeler, insan dövmeler, küfrün normalizasyonu, ne bileyim en son benim karşılaştığım şeylerden biri. Bu küçük örneklerin üstünde duruyorum çünkü nasıl olağanüstü halin kültür haline geldiği çok daha ilginç bir konu bence. Sinematik örneklere belki geçebiliriz sonra. Yani mesela biri yüksek sesle telefonda konuşuyor, biri uyarıyor bu kişiyi. Bakıyorum otobüstekiler konuşana değil bu uyarana gülüyor ya da eleştiride bulunuyorlar filan. Mesela artık hani neyin kural, neyin kural dışı olduğu filan o kadar birbirine karıştı ki kurala uyan bir garip gözüyle bakılıyor. Kurala uyana bir garip gözüyle bakılıyor. Uymayandan çok vesaire. Çünkü artık galiba olağanüstü halin teknik tanımı o gri alansa, o gri alan o kadar büyüdü ki kuralsızlığın kendisi kural haline geliyor bir noktadan sonra. Hani bunun komik örneklerinden biri mesela kurallara uyarak trafiğe girerseniz herhalde sağa çıkamazsınız. Sadece burada değil, birçok ülkede maalesef. Hani kuralla kuralsızlığın birbirine karıştığı, kuralsızlığın kural, kuralın kuralsızlık olduğu bir şey kısacası istisnai kültürden kastım.
Bir makalende bir de göçmenlerden bahsediyorsun. Yani göçmenlerle ilgili bu vatandaşlık haklarının, yani insan haklarının aslında dondurulması durumu. Tam da bu da yani onların hakları dondurulabiliyorsa, bu istisnai ise birileri için aslında hepimizin hakkı her an dondurulabilir.
Ya şöyle bir şey, şimdi göçmenler paradigmatik bir örnek oluşturuyor bu konuda. Çünkü göçmen tanımı gereği bir ülkeden ayrılmış, yani vatandaşlık haklarını kaybetmiş kişi ve yeni bir ülkeye de dahil olamamış. Dolayısıyla vatandaşlık hakları kazanmamış kişi. Hani bir tür politik striptiz gibi bir şey. Hem haklarını kaybediyor, çırılçıplak da ortada geldiği yerde. Dolayısıyla yasanın korumadığı, hiçbir yasanın koruma altına almadığı olağanüstü haldeki duruma özgü bir özne. Çünkü yasaların terk ettiği bir özne. Koruyan tek bir yasa türü var. O da insan hakları gibi uluslararası yasalar. Ama insan haklarının kullanımı ya da kullanılmaması genellikle ulus devletlere bağlı ve genellikle kullanılsa da çok sınırlı oranda kullanılıyor. Dolayısıyla mülteciler konuştuğumuz süreçlere en maruz kitlelerden birisi. Ama istisnanın normalizasyonu şu da demek, giderek daha fazla sayıda insan yasaların kapsamı dışına çıkıyor. Mesela bu bir ayrıcalık olarak da yaşanıyor. Elitler bütün ülkelerde şu anda özellikle uluslararası şirketler vesaire kolaylıkla ulusal devletin sınırları içindeki yasalardan kaçabiliyorlar. Dolayısıyla yasa üstü gibi davranmaya başlıyorlar. Yani ben mesela Starbucks'a vergi ödetebilmiş bir devlet tanımıyorum. İngiltere'de bile bir pound vergi ödemediğini hatırlıyorum. En azından benim baktığım yıllarda. Hani yasa üstü gibi grupların çok arttığı. Kent ölçeğinde mesela gated community denen site tarzı mekanların çok arttığı bir yere geliyoruz. Site ne demek? Kentin hem içinde hem dışında gri bir alanda bir coğrafi bütünlük demek. Çünkü vatandaşın tanımı gereği coğrafi olarak dolaşım hakkı vardır. Hani bu vatandaşlığın tanımlarından biri. Ama siteye giremiyorsunuz. Site içindeyken dışına çıkabilirsiniz ama yabancı biri olarak girme hakkınız yok. Yani çok tuhaf bir simetri oluşuyor. Hani mülteci kampında nasıl mülteci dışarı çıkamıyor istisnai alandan. Sitede de istisnai alanın içine girileniyor. Bir eldiven gibi iki yüzü istisnai durumun. Birinde yoksunluk olarak yaşanıyor, ikincisinde ayrıcalık olarak yaşanıyor. Ama süreç aynı. Gider ayak mesela çoğu şeyi vatandaşlık hakkımız üzerinden değil, zaten tüketici olarak elde ediyoruz. Ya da meslek gruplarımız sayesinde bir şeylere yanaşabiliyoruz filan. Yani vatandaşlık haklarının sınırları o kadar daraldı ki aslında pratikte. Çoğu ülkede vatandaş olmak bir gündelik yaşam kurmaya yetmiyor. Özellikle tüketim kültürü olarak bakarsanız filan. Zaten belki vatandaşlık kavramını en çok aşındıran şeylerden biri bu. Hani belki neoliberalizm dediğimiz şeyin gerçek anlamı bu belki. Toplumsallığı yok etmesi. Çünkü vatandaşlık kavramı bir toplumsallık, bir birliktelik öngören bir kavram. Dolayısıyla Margaret Thatcher ilk yıllarında şey demişti İngiltere'de, toplum diye bir şey yoktur. Yani bu bakışa zaten geliyoruz. Az önce bahsettiğim kaldırımdaki motosikletli de zaten toplum olmadığına inanıyor, ona göre yaşıyor. Hani kaybettiğimiz şey kent ya da toplum, bunlar zaten köken itibariyle aynı sözcükler, biliyorsunuz. Vatandaşlık ile birlikte toplum, kent gibi kavramları da kaybediyoruz. Hani içinde bulunduğumuz süreçte bir kentten çok kent içinde bir kurtarılmış bölgeye kendini atmakla meşgul insanlar. Zaten başka türlü herhalde büyük kentlerde İstanbul gibi yaşamak mümkün de değil. Şimdi yani şu anda son bir şey söyleyeyim. Yani şu anda İstanbul'da hiç kimsenin istediği gibi dolaşabildiğini zannetmiyorum. Pardon, sözünüzü kestim.
Ya estağfurullah. Yani bu insanlar kendilerini kapatmaya başladıklarında bu sefer dışarıda kalanların da varlığı ve kenti kullanımı ve kendini tanımlamaları da yeniden tanımlanmış oluyor. İşte yani bu sitelerin dışında yaşayan, eskiden gecekondu mahallesi olup sonra kentsel dönüşümle şimdi mahalle olarak yaşayan nüfus, tam da senin dediğin gibi aslında başka türlü bir kampın parçası, yani dışlanmış bir şeyin bir parçası ve onların da aslında kentli olup olmadıkları, vatandaş haklarına ne kadar sahip olup olmadıkları çok tartışılır bir hale geliyor. Tam sen anlatırken işte ben mesela Çekmeköy, işte Göktürk gibi özellikle bu kent dışında oluşmuş olan yeni kent bölgelerindeki VB'ye de yani özellikle genç erkek nüfusta hissettiğim bir şeyi sen neredeyse tanımlıyordun. Yani vatandaşlık hakkına sahip değiller. Çünkü tüketebilecek imkanlara sahip değiller. Çoğunlukla iş sahibi değiller. İşsiz oldukları için. Ve hemen zaten hani vatandaş değil apaçı oluyorlar. İşte çeşitli yaftalamalarla bir hani insanın dışında sanki bir bir şekilde damgalanmış oluyorlar. İnsanlık, yani apaçı dediğimiz zaman kim olduğunu, ne olduğunu anlayamadığımız bir yaratık gibi damgalanmış oluyorlar. Dolayısıyla evet. Tam da dediğin bu hani istisnai insanlar haline geliyorlar. Mesela kadınlar daha çok sistemin parçası oluyor. Servis işlerinde çalışmaya okey diyorlar ama erkekler olmadıkça gitgide hani bu kentlinin vatandaşın dışında bir şeyde artan bir nüfus oluşmaya başlıyor.
Evet, yani bu özellikle senin verdiğin örnekler daha çok belki kaybedenler açısından bu oyunda öyle görünüyor. Çok büyük bir kesim bu gri alana doğru bu şekilde çekiliyor. Ama şu da var, bazı kesimler de, elitler de bir ayrıcalık olarak bu kamp kültürüne alışıyor. Bence zaten asıl iktidar mekanizmaları ya da kamp yeni bir yönetimsellik biçimi olarak işte disiplini biliyoruz. Foucault'un bahsettiği, Deleuze kontrol toplumundan bahsetmişti. Şimdi artık hani bunları da aştık, bir kamplaşma dönemine girdik gibi düşünmek gerekirse, bu yeni yönetimsellik tarzı kendisini çekici, baştan çıkarıcı bir şekilde artiküle etmek zorunda. Zaten iktidar genellikle bu şekilde yakalıyor insanları. Bir ayrıcalık edindiğini zannediyor. Hatta özgürleştiğini düşünüyor insanlar iktidara yakalanırken. Kamp da bu şekilde çok çekici bir şey. Kitleler kuyrukta beklerken ben önden giriyorum ya da kurtarılmış bir bölge buluyorum kendime ayrıcalığıyla, hissiyle giriyorlar. Ama yekünata baktığınızda ondan sonra ne kural kalmış ne kent kalmış. Ortada hani vatandaşlık vesaire bir birliktelik kalmamış. Hani ben şimdi burada illa klasik anlamda toplum olalım, şehir olalım, mahallemizi koruyalım, edebiyatı yapmak istemiyorum. Ama Ama siyasetin özü nasıl birlikte olmak istediğimizi tanımlamaksa, kamp birlikteliği zaten tanımı gereği önleyen bir şey, tehlikesi orada. Hani eski bir birlikteliklere nostalji beslemek için istisna kültüründen bahsetmek istemiyorum o yüzden. Eski birliktelikleri özlemeye değmeyebilir ama bir şekilde birlikte olmanın yolunu bulmalıyız. Birlikte yaşamak, kent bu demek, siyaset bu demek sonuçta. Kamp, Margaret Thatcher'ın dediği gibi, toplum diye bir şey yoktur der demez. Tek birlikteliğin sermaye sayesinde kurulmuş tüketim birliktelikleri olacağını öngörmek demek. Hani ben tehlikeyi orada görüyorum. Çünkü insanlar hani Spinoza'nın bir lafı var, çok hoşuma gidiyor. Bir insan için en iyi şey başka bir insandır diyor. Hani bir tür kolektif bir değer insanların birlikteliği. Eğer bu birliktelik değer görmezse, bu değer karşılık bulmazsa, insanlar birbirine sırt çevirdiği anda hemen ya sermayenin ya despotların yörüngesine giriyorlar. Hani yalnızlaşma zaten sosyolojik olarak ya totaliter bir toplumda yaşamak demek ya da her şeye sermayenin karar vermesi demek. Bu iki anlamı dışında toplumsal yalnızlaşmanın açıklaması zaten yok. Açıklayabildim mi cevabımı?
Yani o kadar güzel kafamda canlandı ki, çünkü şey, hani sonuçta birileri kendilerini kapatıyor, diğerleri dışlanıyor. Sanki o kesimler etkileniyormuş gibi düşünüyoruz. Halbuki bütün tanımları baştan tanımlayarak her tarafı aslında kaplayan bir sistemden bahsediyoruz. Burada tam senin bir başka makalende dile getirdiğin, yani kenti konuştuk ama kentin dışını da aynı şekilde etkileyen bir süreci anlatıyorsun aslında. Yani kentin dışı da bu bahsettiğimiz dinamiklerden, kentten farklı şekillerde etkileniyor. Yani bu turizmle mesela yeniden oluşturulması kent dışı alanlarında. Yani çünkü şey diye düşünüyoruz, işte kentin içinde biz kurtulmuş alanlarımızdayız. Eğer buradan da sıkılırsak kent dışına da geçeriz. Şimdi yeni böyle bir müthiş bir şey var ya, hani güneye gidelim, işte Karadeniz'e gidelim, şuraya gidelim, buraya gidelim. Hani böyle bir orada sanki bir başka türlü, evet, bir vaat varmış gibi, bir vaat edilen başka bir, evet, güzellik, yaşam biçimi varmış gibi düşünüyoruz. Tam da sen burayı farklı bir şekilde açıklıyorsun.
Komik tarafı şey tabii, kentten kaçıyorlar ama kendilerini de götürüyorlar.
Ve o gittikleri yer aslında yani ilk başta hani zaten bir turistik olarak gittikleri için hani bambaşka bir anlam kazanmış oluyor. Yani şu anda hani mesela hepimizin kafasında hani oluşmuş olan o İtalya kentleri ya da Fransız, işte Güney Fransa'nın köyleri, yani hiçbir tanesi artık gerçek mekanlar değiller. Bunu anlatıyorsun mesela ben.
Onlar köy değil zaten. Bodrum da köy değil zaten. Yani Fethiye civarında benim gördüğüm kadarıyla hani köyler zaten o kadar kente bağımlı hale geldi ki otonomisi zaten tartışmalı. Yani hele hele Karaburun gibi köylerde kente bağımlılık, kente iş gücü yetiştirmek, kuşak kuşak gidiyorlar, çalışıyorlar, yaşlanınca geri dönüyorlar. Hani bunun dışında bir kent dışı işlevi kalmamış durumda zaten. Sadece kendi kendine yetişen zeytini olabilir, şu olabilir. Hani köy de değil, kent de değil. Ben biraz kamp terimini ciddiye alıyorum. Böyle gri alanda ne o ne öteki, hem o hem öteki gibi mekanlar oluşuyor. Zaten kentleşme ne demek? Herhalde böyle bir şey. İstanbul'dan giden insanlar Mersin'de otursa Mersin'deki kentleşme oranı artıyor demektir zaten. Hani ben bunları çok ciddiye almıyorum. Hani az önce dediğim gibi en başta kendilerini de götürüyorlar. Hani köye gittiklerini düşünseler bile köye kentli gözüyle bakan bir kalabalık oluşuyor orada. Bir yeri geliyor rant oluyor o köy denen yer. Yeri geliyor bir fantezi mekana dönüşüyor. Ama bence son kertede köy ne kadar köy, kent hatta ne kadar kent, hepsi tartışmalı. Ben kentin de zaten gider ayak var olmadığını düşünüyorum. Kentten değil, kamplardan konuşmalıyız bence. Yani Kadıköy ile Eminönü arasında o kadar mesafe var ki, birkaç kilometre ile anlatılabilecek bir mesafe değil o. Yani ayrı dünyalar ortaya çıkıyor şey gibi. Bunlar birbirinden bağımsız değil elbette, ama birbirleri ile beraber tanımlamıyorlar birbirlerini, kendilerini. Birbirlerine mesafeleriyle tanımlıyorlar ve sanıyorum bir İstanbullunun en büyük fantezisi kendisine güzel bir kurtarılmış bölge bulmak. Yani bunu hepimiz şu ya da bu şekilde yaşıyoruz. Yani belli alanları var İstanbul'un, içinde dolaşmak sadece entelektüel açıdan ilginç olabilir. Çünkü baktığınız yönde her türlü ekonomik, sosyal, kültürel sorunu görüyorsunuz. Ama bunun dışında bunaltıcı yerler olabilir. Sanıyorum mesela kentsel kaosu çok seven şehir sosyologları var, Richard Sennett gibi falan. Sennett'i bile getirseniz Eminönü'ne kaçar gider diye düşünüyorum. Hani kaotik diye romantize edeceğini hiç zannetmiyorum. Evet.
Çok kısa bir müzik arası vereceğiz şu anda. Aslında hiç kesmek istemiyorum. Çok güzel akıyor gidiyor. Ve sinemaya gireceğiz programın ikinci bölümünde. Ama bir nefes alalım hep beraber. Thelonious Monk Quartet, John Coltrane'in Carnegie Hall'daki konserinden bir bölüm dinliyoruz. Evet, Thelonious Monk Quartet, John Coltrane ile birlikte Carnegie Hall'dan bize müziklerini yolladılar, gönderdiler. Bülent Diken'le olan sohbetimiz devam ediyor. Kadir Has Üniversitesi Sinema Bölümünde sosyal teorisyen. Bu sefer doğru söyledim değil mi Bülent? Bülent Diken ile programın ilk bölümünde kamplar üzerine, dünyanın kamp olması ve bizim artık kamplar içinde yaşama durumumuz üzerine konuştuk. Gitgide daha da artan bir şekilde ayrışmış bölgelerde yaşamamıza rağmen kendimize kurtarılmış bölge olarak bir yer seçiyoruz ve daha da bu kamplaşmanın içine çekiliyoruz. Kampların artık cazip halde sunulması durumuyla karşı karşıyayız. Bunları konuştuk. Bu bölümde de istersen bu halimizi, yani ta pandemiyle de daha da artmış, daha da artan bir etkiyle yaşadığımız bu durumu sinemada nasıl temsil etmiş yönetmenler? Sinema temsilleriyle bu halimizi biraz konuşalım.
Tabii. Öncelikle bir şey söyleyebilir miyim? Temsile geleceğim. Ama ben sinemada şeyi fark ettim. Zaten sinemayla ben o yüzden ilgileniyorum. Hani genelde insanlar sosyal bir gerçeklik var, sonra sinemada temsil ediliyor diye düşünüyor ya. Ben hep tersiyle karşılaştım. Mesela Manhattan'ın patlatılmasını dövüş kulübünde gördüm önce. Ondan sonra 11 Eylül oldu. Bahsedeceğim temsilleri sinemada önce gördüm. Terry Gilliam'ın Brazil filminde mesela yemek yiyorlar restoranda. Bir bomba patlıyor. Daha hemen 15 saniye geçmeden bir duvar koyuyorlar araya ve yemeğe devam ediliyor. Hani istisnanın normalizasyonu daha iyi anlatılamaz diye düşünüyorum. Yine Brezilya'da mesela terörle mücadele başlamadan, George Bush'tan daha önce yapılmış bir film. Hani sinema temsilden çok böyle peygambervari bir şekilde olacağı haber veriyor neredeyse. Sanki hani sosyal bilimciler sosyal bilimin işi geleceği kestirmek değil tabii, ama bir parça sanatçıları dinleseler o yüzden karlı çıkarlar diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani sinemada bulduğum benim temsilden çok öte bir şey. Bir, sanki toplumun imkanlarını, olabilecekleri gösteriyor. Hani sosyoloji su 40 derece mi 42 derece mi diye tartışırken sinema eğer bu böyle devam ederse 100 derecede buhar olacağız diyebiliyor. Hani o daha değerli bir şey yeri geldiğinde. Hani ya da ne bileyim, sinemadan önce edebiyat zaten sosyoloji yapıyordu. Hani Dostoyevski gibi bir yazar Tabii ki zaten bir sosyolog ya da psikolog her neyse Nietzsche'yi etkileyebilecek kadar önemli bir figür. Yani bu bu yanı bence çok önemli. Tabii ben kavramlarla düşünüyorum. Sosyal bilimciyim. Sinema imgelerle düşünen bir şey ama pekala düşünen bir şey. Hani o kabulden yola çıkarak bakıyorum. Çok o yüzden ciddiye almaktan yanayım. İstisnanın normalizasyonunu ben çok filmde gördüm düşünüyorum. Bunlardan mesela en güzellerinden bir tanesi 12 Maymun'da yer altında yaşıyorlar artık. Yukarıya bir çıkıyor, bir ayı çıkıyor karşısına. Yani insanların olması gereken yerde hayvanlar, vatandaşın olması gereken yerde çeteler vesaire. Hani bu tür bir normalizasyonu çok filmde görüyoruz. Ya da mesela Hayat Güzeldir filmi ilk yarısı çok güzel bir İtalyan kentinde. Az önce sen de İtalyan kentlerinden bahsetmiştin. Çok güzel bir İtalyan kasabasında başlıyor. İkinci yarısı kampta bitiyor. Yani kentten kampa bir hareket, bir yolculuk içindeyiz. Hayat Güzeldir filmi soruyu sorduğu gibi cevabını bile kendisi düşünüyor. Mesela sosyal bilimcilerin çok güçlük çektiği tartışmakta konu, peki kampa karşı ne yapacağız? Hayat Güzeldir filmi daha 5. dakikada bir amca figürü var, filozof bir amca. Bazen diyor, işe yaramaz şeyler, işe yaramaz olduğunu düşündüğümüz şeyler hayatta en çok işe yarayan şeylerdir. Onun filmin sonunda hikaye olduğunu, sanat olduğunu anlıyoruz. Çünkü kahraman oğlunu kamptan hikayelerle kurtarıyor. Bir oyun kurguluyor, bir hikaye kurguluyor. Sonuçta sanat, yani hikaye yoluyla kurtarıyor. Belki kamptan kurtuluş da başka bir hayatı tasarlamaktan geçiyor. Başka bir hikaye düşünebilmekten geçiyor sonuçta. Bunun gibi hangilerinden? Brezilya, Hayat Güzeldir, 12 Maymun, bunlardan bahsettim. Sanıyorum başka klasikler kampın ışığında okunabilir yeniden. William Golding'in Sineklerin Tanrısı mesela, çocuk kitabı gibi görünse bile gayet ciddi bir kitap. Bu Joker filmi mesela son herkesin hafızasında tazedir sanıyorum. Joker olduysa şeyi hatırlatırım, filmin ilk dakikasında bir ses bize Gotham kentinin istisnai bir durum, olağanüstü halde bir kent olduğunu filan anlatıyor. Yani bu olağanüstü hal o kadar belirsiz yerlerden çıkıyor ki karşımıza. Ne bileyim, Gemide filminde aslında hayal edilen şey teknik olarak olağanüstü halden başka bir şey değil. Bununla birlikte mülteciler hakkında, gated communities hakkında, siteler hakkında sayısız film var tabii. Benim ama sevdiğim tarz bu cevabını da konuşan, mesela Hamam filminde bu çok ilginç bir şekilde ele alınıyordu. İtalya'dan bir kadın, buradaki bir hamam sahibi, yaşlı bir kadının yerini alıyor. Ama aslında hayat hakkında birçok düşünce vardı filmde. Ayrıntıya giremeyeceğim, zamanımız yok sanıyorum ama hani bunun gibi sayısız film var. Pelin Esmer'in işe yarar bir şey filmi çok hoşuma gidiyor. Yine işe yararlık, yaramazlık, hani zamanımızın Don Kişotları belki bu tür figürler. Hani işe yaramazlıktan bir şey çıkartabilmemiz gerekiyor. Çünkü yaşadığımız toplum her şeyin işe yaraması gerektiğini diretiyor ve bu işe yararlık despotizmi diyeyim, her şeyi yok ediyor. Mesela şu an üniversitelerin yok oluşu işe yaramak istemelerinden. İlla bir üniversite, bir kuruluşun ya da bir sektörün işine yarayacak vesaire. Yani işe yaramazlık en büyük lüks idi. Kenti kent yapan şey de hatırlatırım, işe yaramazlık. Mesela vatandaşlığı antik Yunan çalışmak üzerinden kurgulamıyor. Köle var çünkü. Zaten köleler çalışmakla tanımlanan insanlar. Vatandaş zamanı olan kişi. Dolayısıyla politika yapabilir, sanat yapabilir, felsefe yapabilir. Vatandaşlığın ölçütü boş zaman. Ama yaşadığımız toplumda sanıyorum o kadar köleleşiyoruz ki kolektif olarak. Hani boş zaman gibi bir kavramı kalmıyor insanların. İşte filmi belki bu yüzden çok seviyorum. Hani sosyal bilimde bile tartışması yavaş yavaş imkansızlaşan şeyler filmde çok güzel tartışılıyor. İşte Hayat Güzeldir'i örnek verdim. Pelin Esmer'in filmi. Bu Pelin Esmer bir sosyolog köken itibariyle. Sosyolojiyle sinema arasında kurduğu ilişki de ayrıca çok güzel ama sayısız örnekleri var. Yani Türkiye'ye bu açıdan baktığınızda çok başka şeyler görüyorsunuz. İşe yaramazlığın hat noktası belki komedide tabii ortaya çıkıyor ve paradokslarıyla beraber bazen işe yaramazlığı yok saymaya çalışan bir toplumda yaşıyoruz ama paradoksal olarak en işe yaramaz figürler de siyasetin, ekonominin, kültürün başına geçiyor aynı anda. Hani bu paradoksları iç içe geçmeleri, belirsizlikleri, bu Being There filmi vardı. Peter Sellers'ın Türkçe'ye nasıl çevrildi hatırlamıyorum. Saf bir adam var, ne dediğini bilmeyen bir bahçıvan zaten. Çiçekler güneşte çok güzel yetişir gibi. Yani içi boş aslında laflar söylüyor. Bunu erdem sayıp başbakan yapıyorlar filmde.
Hani Donald Trump'a çok benzetiyorum ben onu. Yani gerçekten evet. Bir anda.
Tabii. Yani iki tür işe yaramazlık çıktı şimdi karşımıza. İki tür arasında bir belirsizlik zonu alanı var. Bizim toplumumuzun draması o belirsizlik alanında yaşanıyor bence. Hani bunları bile konuşabilecek zamanımız yok. O yüzden en işe yaramaz şeyleri yapıyoruz. Hani işe yaramaz şeylerin işe yarayan şeyler olduğunu da unuttuk. Daha gri bir alana doğru itiliyoruz. Dolayısıyla hani bunları bize gösterebilmek için sinemanın ya da sosyal bilimin çok sivri bir dil kullanması gerekiyor artık. Hani Borat gibi konuşabilmesi, gösterebilmesi gerekiyor. Ona ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Ben artık böyle ağlamaklı eleştirel sözcüklerimi düşünerek seçiyorum. Bir sosyal bilimin işe yaradığını düşünmüyorum. Çünkü bugünkü ağlamak, bugünkü eleştiri yarınki iktidarın malzemesi oluyor zaten. Hani Marx'ın dediği gibi sermaye, iktidar zaten vampir gibi bir şey. İçsiz şeyler bunlar. Hani kan dışarıdan gelmek zorunda. Ne kadar ciddiye alırsanız, ne kadar eleştirirseniz o kadar kan vermiş oluyorsunuz. Yeri geldiğinde susmayı bilip işe yaramaz alana sahip çıkıp hayatı yeniden kurgulayabilmek gerekiyor. Bunu sanatçılar tabii kanımca çok daha iyi yapıyorlar. Orada o noktada ben sosyal bilimle sanatın, estetiğin yakınlaşması gerektiğini çok açıktan düşünüyorum. Hatta ayrımlar bana çok yanlış ve zararlı gelmeye başladı. Mesela düşündükçe kafam almıyor. Böyle 19. yüzyıla kadar sosyoloji diye bir şey yok. Çat diye sosyoloji bulunmuş. Peki ondan öncesi yok mu? Hani neden Durkheim'la Weber'le başlasın tartışma? Nietzsche Weber'den pekala çok daha ilginç bir insan. Acaba Weber Nietzsche'yi unutturmak için mi kurgulandı? Paul Virilio şey demişti, sosyoloji siyaseti unutturmak için icat edilmiş bir alan. Ama tabii şeyi unutuyor, siyaset bilimde zaten felsefeyi unutturmak için icat edilmişti zamanında. Yani bu şekilde sarmal bir şekilde geriye doğru gidebiliriz. Ben bunların ayrımının artık zarar vermeye başladığını düşünüyorum. Akademisyen diyen kendine roman okumayan, sinema izlemeyen bir sürü insan var ve bunlar profesyonel. Hani profesyonellik teriminin kendisi sorun olmaya başladı. O yüzden Borat'a ihtiyaç var deyip burada bırakayım.
Ben
bu tartışma bitmez sanıyorum ama Borat bitirebilir ancak.
Belki de. Birkaç şey aklıma geldi. Bir tanesi hakikaten bu Pelin Esmer'in işe yarar bir şey filmindeki şiirin hani öne çıkartılması. Hayatımızda hani sen diyorsun ya işte film seyretmiyoruz, roman okumuyoruz. Şiir tamamen çıktı hayatımızdan neredeyse. Yani hakikaten tabii. Şiir okuyan, şiirle tabii. Konuşan, şiirle bir sosyallik üreten insanlar çok azaldı. Çok çok azaldı. O anlamda o film hakikaten hani işe yarar bir şey diyerek, bizi altını böyle çizerek çok özel bir şeyi tekrardan hayatımıza tekrardan soktu. Bir de bir belgesel, şu anda bir belgesel projesi üzerine çalışıyoruz. Oradaki bir karakterin yıllarca böyle hani bir iş adamlığı yapmış, işte 80 yaşına yaklaşan bir İstanbullu bey ve bana şey dedi, işte artık emekli olduk zaten, işe yarar olmaktan çıktık, çok boş zamanım var, istediğin zaman yapabilirim. Ama bir yandan da aslında ilk defa işte kendi yaşamı üzerine düşünmeye başladı, yazmaya başladı. Ben de şey dedim ona, şimdi işe mi yaramaya başladınız aslında? Tam yapmak istediğiniz şeyleri yapıyorsunuz. Daha önce işte çocuğun okula gitsin diye para kazanıyordunuz. Kariyerinizi ilerletmeye çalışıyordunuz. İşte bir işi büyütmeye çalışıyordunuz. Aslında yani sadece paraya mahkum olarak yaşıyordunuz. Yani emekli olan insanların ya da işsiz gençlerin aslında, ya şimdi beraber mesela bir sürü gençle ve böyle karakter birlikte film yapıyoruz ve bu hani bu film işe yaramaz bir şey gibi gözüküyor hani Evet. Sistem tarafından. Ama tam da aslında bir daha altını çizerek, işe yarar şeyler böyle oluyor. Yani hani o sistemin dışında Evet. Zamanlar, mekanlar, ilişkiler yaratarak oluyor.
Evet. Yani şeyden başladım, Pelin Esmer'in filminde hem mühendisler hem şiir yazıyorlar ama hani önemli olan, çünkü hayatın sürmesini sağlayan mühendislikmiş gibi görünüyor. Ama başları zora girdiğinde, sorunlarla karşılaştıklarında, dibe vurduklarında onları kurtaran şiir oluyor. O vurgu çok hoşuma gitmişti. Emeklilerle ilgili başka karanlık bir nokta da var tabii orada. Bütün sosyal beceriler gibi boş zamanı kullanmak da bir beceri. Şimdi hayatını çalışmakla geçiren bir insan bu becerilerini yitirebiliyor. Dolayısıyla emekli olmak sanki çöpe atılmak gibi bir şey. Hem iktidarlar bunu böyle algılatıyor. Mesela Boris Johnson pandeminin ilk aşamasında şey demişti İngiltere'de ailelere. Bazı yaşlı yakınlarınızı kaybedebilirsiniz, dedi. Yani yaşlı kesimi o kadar gözden çıkarmış ki onlara hitap etmiyor. Çalışan çocukları yaşlarındaki, yani marketteki yakınlarına hitap ediyor. Ben kampın bu kadar yakınımıza geldiğini çok az hissediyorum. Yani bir şekilde işe yaramayan, gözden çıkarılmış insan tipinin artması. Yani ortadan kalksalar bir sürü işsize, bir sürü mülteciye bu şekilde bakıyor dünya bugün. Bunlar ortadan kalksa fark etmez. Bu bir yanda iktidarların tavrı ama bir yanda tabii öznelleştirilen bir şekilde kişilerin de kendilerine uydurduğu bir kalıp. Bu kendileri de öyle düşünmeye başlıyor birçok insan. Yani işe yararlık, işe yaramazlık da o sosyal beceriler unutulduğu için tam bir dibe vurma haline alıyor. Aslında hayatında ilk defa kölelikten kurtuluyor emekli bir insan. Ama gelin görün ki sevinecek becerisi olmadığı için çok daha fazla dibe vurabiliyor. Hani belki işte asıl kölelik böyle bir şey. Köle olmaktan başka bir şeyi bilmiyor olmak. Çok çok dramatik bir şey tabii. Ama toplumsal hayat böyle bir şey demek. Az sayıda kazananın, çok sayıda kaybedenin olduğu bir oyun.
Borat'ı çok sevdiğini söyledin demin. Senin kahramanın olduğunu söylemiştim bir sohbetimizde. Bu Borat niye senin kahramanın ve Türkiye'deki bu komik kahraman Recep İvedik'le nasıl karşılaştırır mısın acaba?
Ah, karşılaştırmamayı tercih ederim tabii. Yani şöyle bir şey, vampir dedim ya, sermaye, içi boş. Bir bakıyor Borat satıyor, hemen onun da taklidini çıkartıyor. Aralarındaki tek ilişki bu herhalde. Recep İvedik'in Borat'tan öğrendiği tek şey küfretmek, garip hareketler yapmak falan gibi görünüyor. Ben 2-3 tanesini izledim sabırla. Sadece hani ama Borat çok ciddi bir şey. Borat, Sasha Cohen çok ciddi bir palyaço eğitimi almış. Komedi geleneğini çok ciddi elden geçirmiş. Başarılı, ilginç ve önemli bir sanatçı bence. Şimdi benim bakışım şu, az önce de hani ağlamaklı eleştirel teoridense gülmek daha iyidir demiştim. Oraya dönerek bir iki bir şey söylemeye çalışayım. Bu Montaigne'in denemelerinde ilk karşıma çıkmıştı. Karşılaştırıyor ağlayan filozof Heraklitos'la gülen filozof Demokritos'u da. Ağlayan filozofun tavrı aslında şey değil, hani daha etik gibi görünse de aslında daha içi boş. Çünkü ağladığı için, yani ciddiye aldığı için ağlıyor. Halbuki insanlar, bunu söyleyen Montaigne, bir numaralı hümanist, insanlar düşük yaratıklardır ve bunları ciddiye almak bile gerekmez. Demokritos gibi gülmek çok daha iyi bir çıkış noktasıdır. Hani ben bunu böyle düşünüyorum. Montaigne bir adım sonra Diyojen'i örnek veriyor. Felsefesini hakikati konuşmak üzerine kurup etrafındaki her şeyle gırgır geçen, alay eden birisi. Ama zaten hani felsefe kendisini ciddiye almamak zorunda. Sokrates bir şey bilmiyorum ben diyor. Çünkü felsefe bilmek demek değil. Bilgi sevgisi demek. Benim için o yüzden sinemada sinemayı bilmek illa değil. Sinema sevgisi çok daha önemli bir şey. Felsefe kendisini bilmekle bilmemek arasında bir aracı olarak tanımlıyor. Şimdi bu aracı rolünde Sokrates'ten Diyojen'e giderken Diyojen'in karşılığı sinemada benim için Borat. Aynı şiirde Can Yücel olması gibi. Mesela hani hayata tavrına baktığınızda o kopuk tavır aslında satirle, komediyle çok ilişkili bir şey. Şimdi Borat bunu başarıyor biçimsel düzeyde, bir. İki, ele aldığı konuları ele alış tarzına bakıyorum. Son derece dahiyane ayrıntılar var. Mesela insanların, o şovenist, ırkçı insanların kendi kendilerine deşifre etmelerini, kendilerini sağlıyor. Yani bunu teröristler yapamadı. Ulrika Meinhof, Baader Meinhof örgütü dahil. Hiçbir teröristin başaramadığı kendi kendine ifşa senaryosunu gerçekleştirebilen, işte Terry Gilliam gibi, Borat gibi karakterler var sadece. Öteki Amerika'yı ya da belki asıl Amerika'yı görüyoruz. Bir, terörle mücadelenin bu kadar iyi bir şekilde ele alındığını görmedim sinemada. Yani Terry Gilliam'la beraber birinci sıraya oturturum ben kesinlikle. Çok iyi, toplumu çok iyi gözleyen birisi. Aynı şekilde çok yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Mesela üç feministle bir sahne var. Feministler konuşmaya çalışıyor Borat'la. O, siz kadın beyninizin olduğuna inanıyor musunuz gerçekten gibi bir şeyler söylüyor mesela. Bunlar seksizm olarak tabii etiketlendi. Yani şey de değil, yanlış da değil. Diskura baktığınızda ilk elde seksizm ama bir adım geriye atıp düşünmek lazım. Mesela hangi feministe kim söyledi Borat gibi bir insanla konuşulabileceğini? Neden mesela politik, sosyal gruplar, kültürel gruplar illa diyalog ile bir şeyleri halledebileceğini düşünür? Yani diyaloğun politikanın merkezi olduğunu klasik liberalizmden başka kimse söylemedi ki zaten. Hani böyle bir politik gerçeği hatırlatması Borat'ın çok önemli bir şey. Yani ben feministlerin konuşarak kazanacağını zannetmiyorum. Borat bunu söylüyor benim okumama göre. Hani Borat'la aynı masaya oturup onun fikirlerini değiştirebileceğini zannetmek belki naif bir düşünce. Ben o şekilde okuyorum. Keza zaten hani diğer sahnelerde o sinizmin eleştirisi var. Hani insanlar her pisliği yapıyor. Dile gelmediği sürece sorun yok. Mesela iki homoseksüelle karşılaşıyor. Seksist, homofobik bir adam Borat. Yatıyor, kalkıyor bunlarla. Ertesi gün biri homoseksüellerden bahsederken o plastik yumruğu anüsüme sokan adam homoseksüel miydi demek istiyorsun diyor. İzleyenler hatırlar. Yani homoseksüel eylemi yapmasında sorun yok ama terimin kullanılması sorun. Ben etrafıma baktığımda zaten böyle bir toplum görüyorum. Hani ahlakçıların çoğu her şeyi yapıyor. Neden bunu yapıyorsun dendiğinde de kızıyor. Bundan daha iyi bir toplumsal eleştiri olamaz diye düşünüyorum. Yani gider ayak felsefeyle sinemayı da komediyle birbirine bağlamak gerekirse şeyde Montaigne gibi Agamben'de iki çeşit felsefe vardır diyor ya, gülen ya ağlayan. Şimdi yanlış anlamalar da var tabii. Platon mesela şairleri kovdu denir ama dikkatli baktığınızda kovduğu şair trajik şairler. Platon öldüğü zaman yatağının altından tek kitap çıkmış. O da Aristofanes'in komedileri. Aslında bir komedi hayranı ve Şölen'den falan biliyoruz ki Aristofanes ile çok iyi arkadaş. Bir sevgi ilişkisi de var. Hani ben sinemada Aristofanes'in devamının Borat gibi, işte Yüksel Aksu var, Dondurmam Kaymak gibi filmlerde, bu bir Ege filmi gibi filan, bu Can Yücel'i Aristofanes'in devamı gibi görüyorum keza, komik satir şiir olarak filan. Hani düşünmek istediğim platform böyle bir şey kısacası. Umarım cevaplayabildim sorularını.
Harika bir sohbetti Bülent, gerçekten. Hem yani
teşekkür ederim.
Teoriden girdik ama bir sürü değişik alanda çok keyifli oldu. Umarım tekrar sinema üzerine veya başka alanlar üzerine, çünkü mimar kökenli olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla bizim programda çok fazla paralellikler var senin çalışma alanların arasında. Başka programlarda da devam ettiririz bu sohbeti diye umuyorum.
Tabii.
Çok teşekkürler.
Devam. Ben teşekkür ederim. Hoşça kal.
Sen de hoşça kal. Evet, bu haftalık da bu kadar diyoruz. Bülent Dikenli olan sohbetimizi burada sona erdiriyoruz. İyi haftalar.
Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela.
Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim.
Kolay kolay basaltamadılar. Elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini.